Merhaba, ben Servet Yıldırım.
Ben Mahfi İlmez.
Sesli ekonomiye başlıyoruz. Bugün sesli ekonomide Mahfi abi, kuru konuşalım. Aslında Türkiye uzun bir süredir kuru konuşuyor ama bu son günlerde kurla ilgili hem etkisi kurun daha belirgin olduğu hem kur konuşmaları daha çok arttı. Döviz kuru birçok ülkede tabii önemli göstergedir ama gelişmekte olan ekonomilerde özellikle mesela enflasyonun önemli belirleyicilerinden biridir. Biz onun detaylarına inmeden önce bir kur tanımını alalım Mahfi Bey. Nedir? Kur dediğimiz şey nedir? Nasıl belirlenir?
Yani döviz kuru dediğimiz şey bir ülkenin parasının yabancı ülke paralarıyla olan değiş tokuş oranı ya da değiş tokuş katsayısı. Na biz kur diyoruz. Buna parite de deniyor. İngilizcesi parity. Fakat biz kurla pariteyi ayrı ayrı kullanıyoruz. İlginç bir şey. Bu bize mi mahsus, dünyada da böyle kullanan var mı bilmiyorum ama İngiltere'de, Amerika'da böyle kullanılmıyor. Onlar kurla pariteyi aynı anlamda kullanıyor. Biz kur dediğimizde Türk lirasının herhangi bir yabancı parayla olan ilişkisini, katsayısını anlıyoruz. Mesela 1 dolar eşittir 38 lira dediğimizde bu Türk lirasının dolar kuru oluyor. Ya da 1 euro 41-42 lira dediğimizde bu Türk lirasının euro kuru oluyor. Parite dediğimiz şeyde Türkiye'de parite denildiği zaman bizim dışımızdaki iki paranın, Türk lirasının dışındaki iki paranın birbiriyle olan ilişkisi anlaşılıyor. Mesela dolarla euro parı 1.09 ise mesela 1 euro 1.09 1.08 dolar ediyorsa bu euro dolar paritesi olarak adlandırılıyor. Buna kur demiyoruz. Ama kur dediğimiz şey genel olarak kurda paritede bir ülke parasının yabancı ülke paralarıyla olan değişim oranını gösteren bir öğe.
Peki kur deyince tabii bir de kur rejimleri var. Farklı kur, evet. Kur rejimleri var. İsterseniz biraz ondan bahsedelim.
Evet yani kur rejimleri
nelerdir? Biz hangi kur rejimindeyiz?
Kur rejimi dediğimiz şey döviz kurunun yani bir ülke parasının yabancı ülke paralarla olan ilişkisinin nasıl belirlendiğini belirleyen sistemlere kur rejimi deniyor. Burada iki tane temel rejim var. Bunlardan birisi sabit kur rejimi, birisi de dalgalı kur rejimi. Sabit kur rejiminde idare, Merkez Bankası bir kur belirliyor. Mesela diyor ki 1 dolar eşittir 38 liradır. Bunu tutuyor, tutabildiği kadar. Nereye kadar dayanabilirse bunu tutuyor ve bütün işlemler bunun üzerinden yürüyor. Her bir para birimi için bunu belirliyor. Euro için, sterlin için vesaire bunu belirliyor ve sabit tutuyor tutabildiği kadar. Sonra tutamadığı bir zaman geldiğinde de bunu kendi parasını değiştirerek, değerini düşürerek ya da gerekiyorsa arttırarak bu kurda değişikliğe gidiyor. Bu değişiklik idari kararlı oluyor. Yani piyasayla hiçbir ilgisi yok. Biz buna sabit kur rejimi diyoruz. Ve devalüasyon dediğimiz şey bir ülkenin parasının değer kaybetmesi, dış değer kaybetmesi de sabit kur rejimine özgü bir olay. Çünkü orada o para biriminin değişmesi, kurun değişmesi idari kararlı olduğu için buna devalüasyon deniyor. Dalgalı kur rejiminde bunun karşıtı olan dalgalı kur rejiminde ise kur piyasada belirleniyor. Tamamen arz ve talebe göre burada kimse karışmıyor teorik olarak. Ve işte döviz talebi mesela diyelim ki dolarla ilgili dolar talebi ne kadar yüksekse kur o kadar yükseliyor. Dolar talebi düşük, Türk lirası talebi ne kadar yüksekse o zaman da Türk lirası değer kazanıyor, kur düşüyor.
Böyle bir sistem. İkisinin arasında olan rejimler var değil mi? Yani dalgalı ve sabitin
olan sistemler, arasında. Evet, genellikle gene dalgalı kur rejimi bunlar. Fakat buralarda müdahale ediliyor kura. Merkez Bankası giriyor ve işte kurda dalgalanmalar ortaya çıktığında buna döviz satarak veya döviz satın alarak kuru belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Buna müdahaleli dalgalı kur deniyor ya da İngilizcesi dirty float denilen sistem. Bunun birçok versiyonları var. Her ikisinin de var. Ama işin temel özü bu. Biz Türkiye'de bugün dalgalı kur rejimi uyguluyoruz. Yani kur piyasada belirleniyor ama Merkez Bankası zaman zaman hafif, zaman zaman ağır şekilde mesela son zamanlarda böyle yaptı. Müdahale ederek kurun seviyesini belirlemeye çalışıyor.
Evet, bizde peki kurun seviyesi nasıl belirleniyor piyasada mı? Çünkü Merkez Bankası gündelik kur açıklıyor. Bir yandan da bir serbest piyasa var. Piyasada alım satım işlemleri var. Burada kuru belirleyen mekanizma nasıl bizde?
Bizde de kur dalgalı kur sistemiyle piyasada belirleniyor. Arz ve talebe göre. Fakat Merkez Bankası bizde yani böyle sadece hani kurun çok volatil olması halindeki müdahalelerden ziyade sık sık müdahale edebiliyor. Dolayısıyla bizdeki sistem net bir şekilde müdahaleli dalgalı kur dirty float dediğimiz sistem.
Peki Mahap Bey, şimdi isterseniz döviz kurunun enflasyon geçişkenliğine gelelim. Döviz kuru gelişmekte olan ülkelerde enflasyonun önemli belirleyicilerinden biridir dedik. Kur iki ucu keskin bıçak gibidir dedik. Türk lirasının değer kaybı ihracatı artırıp ithalatı yavaşlatır ama aynı zamanda diğer makroekonomik dengeleri de bozma potansiyeline sahiptir. Nitekim bunu son yıllarda çok şiddetli bir şekilde yaşadık. Türk lirasının değer kaybı hızlandıkça enflasyonun arttığını, çok yüksek seviyelere geldiğini gördük. Hala da bu etkiyi, geçmişten gelen bu etkiyi yaşıyoruz. Burada konuştuğumuz şey bizim kurun, Türk lirasının değer kaybının ya da Türk lirasının hareketinin enflasyon olan geçişkenliğidir. Biz buna kur enflasyon geçişkenliği diyoruz. Bunu tanımlarsak nasıl tanımlarız?
Kur enflasyon geçişkenliği aslında şöyle bir şey. Döviz kurunda ortaya çıkabilecek değişikliklerin yükseliş veya düşüş yönünde, enflasyon üzerinde, iç fiyatlar yönünde nasıl bir etki yarattığı. Bu geçişkenliği ölçen şey bu, tanımlayan şey bu. Burada bizim Türkiye açısından veya Türkiye benzeri ülkeler açısından iki konumuz var. Bunlardan birincisi ithal girdilerin çokluğu veya azlığı meselesi. Türkiye üretiminde ithal girdiler oldukça ağırlıklı bir yer tutuyor. Dolayısıyla kurda ortaya çıkabilecek yükselişler bizim ithal girdi fiyatlarını arttırdığı için bu olduğu gibi iç maliyetlere ve dolayısıyla iç fiyatlara yansıyor ve enflasyonu körükleyici bir etki yapıyor. İkinci bir mesele dolarizasyon etkisi. İnsanların döviz talebi eğer yüksekse bu da kurun yükselmesine yol açıyor. Bu dolarizasyon etkisiyle birlikte yükselen kur, dövize olan taleple yükselen kur, fiyatların da yükselmesine yol açıyor. Çünkü dediğimiz gibi Türkiye ithalat ağırlıklı bir ülke. İthal girdi ağırlıklı üretim yapan bir ülke. Bunların etkisiyle bizim iç piyasada maliyetlerimiz yükseliyor. Ve dolayısıyla bu bizim fiyatlarımızın da yükselmesine yol açıyor. Dolayısıyla kurun enflasyon üzerinde çok ciddi bir maliyet etkisi var. Bunu yaşıyoruz zaman zaman. Evet. Ve burada da karşımızda bir çelişki var. Kurun düşük kalması enflasyonu arttırıyor ama bir yandan ithalatı arttırıyor ve ihracatı köstekliyor. Bir de böyle bir çelişki yaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu
etki bakınca sıkışıyor. 3 tane ana kanaldan kurun enflasyonu etkilediğini görüyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi birincisi bunlardan maliyet kanalı etkisi. Burada kur ithal girdiler kanalıyla üretim maliyetlerini artırıyor ve bu yolla da işte tüketici fiyatları ya da üretici fiyatları üzerinde bir etkisi olduğunu görüyoruz. İkincisi bizim bilanço kanalı dediğimiz etki. Burada da döviz cinsi borçlar nedeniyle kamuya ve şirketlere gelecek maliyetler var. Özellikle reel sektörün borçluluk seviyesi, burada reel sektörün borçları üzerinden artan kurlar nedeniyle katlandığı bir etki var. Bu kanalla yine enflasyon etkilediğini görüyoruz. Üçüncü ise beklenti kanalı. Bu beklenti kanalında da fiyatlama davranışları değişiyor tabii. Kurun yüksek şekilde artması bir enflasyonu da artırdığı için aynı zamanda enflasyon artırırken enflasyon bekleyişlerini de artırıyor. Halk arasındaki ya da reel kesimdeki beklentileri bozuyor ve bu kanallardan gelen bir etki var. Dolayısıyla üç kanaldan biz kurdaki artışın enflasyonu artırıcı etki olduğunu görüyoruz. Tersi durumda da kurun değer kazanması, yani Türk lirasının değer kazanması, kurun aşağı gelmesi ise ters yönde etki yapıyor. Ama son yıllarda benim gördüğüm kadarıyla, son yıllarda değil aslında uzunca bir dönemdir, bir asimetri var. Yani kur artarken enflasyona gelen etkinin miktarı ile kur düşerken, yani Türk lirası değerlenirken olan olumlu etkinin dozu aynı değil. Kur artarken etki daha kısa sürede daha hızlı oluyor. Ama kur aşağı gelirken biraz daha şiddeti az ve zamana yayılmış şekilde oluyor. Böyle bir asimetri gözledim. Bilmiyorum siz de katılır mısınız buna?
Çok doğru. %100 doğru. Evet, aynen böyle oluyor. Özellikle bu bilanço etkisi de tabii çok önemli. Şirketlerin bilanço maliyetleri üzerindeki etkiler. Beklentiler de önemli. Bunların hepsi senin dediğin gibi kur yükselirken çok daha kısa sürede etkiliyor. Çünkü insanlar hemen beklentileri bozulma eğilimine girebiliyor. Ama kur düşerken bir bekleyelim görelim havası ortaya çıkmaya başlıyor ve daha uzun zaman alıyor. Çok net bir şekilde bunu görüyoruz.
Bu geçişkenliğin böyle daha çok gözlendiği bazı sektörler, bazı alt kalemler oluyor. Ticarete konu olan mallar, özellikle temel mal ve enerji gruplarında bu kur etkisini daha belirgin olarak görebiliyoruz. İthalat yoğunluğu olan mesela dayanıklı tüketim malları, otomobiller gibi ürünlerde o kur geçişkenliğinin daha güçlü ve daha kısa süreli olduğunu gene gözledik bu zaman içerisinde. Burada aslında bilmiyorum, size sorsam bir şey söyleyebilir misin? Türkiye'de bu çok konuşulur ama Türkiye'de kur geçişkenliği seviyesi nedir diye. Burada geçmişte farklı çalışmalar var. Benim de işte geçmişten hatırladığım, derlediğim Merkez Bankası'nın yaptığı çalışmalar var. Burada mesela geçen sene ortasında yapılan bir çalışma Merkez Bankası raporunda, enflasyon raporunda yer almıştı. Diyor ki maliyet kanalından gelen geçişkenliğin son bir yıllık dönem için tabii %25 civarında olabileceğini belirtiyor bu çalışma. Yani bu şu demek, kurdaki her %10'luk artış enflasyonda 2,5 puan, bir yıl içinde 2,5 puanlık bir artışa yol açıyor. Böyle bir şey var. Genelde %20-30 arasında telaffuz ediliyor. Bilmiyorum sizin...
Yani bu bir yıllık bir çalışmaya bakarak bunu söylemek de mümkün ama biraz daha uzun süreli bir çalışma yapmak lazım. Çünkü geçen yıl aslında uygun da bir yıl değil. Çünkü ithalatın düştüğü bir dönem. Yani büyümenin düştüğü ve dolayısıyla ithalatın da geriye geldiği bir dönem. İthalatın daha hızlı gittiği, daha coştuğu dönemlerde acaba ne kadar oluyor? Ama kabaca budur yani. Benim de tahminim. Evet. %25-30, bilemedim, 35'tir yani etkisi ama ciddi bir etki yani.
Doğru, ciddi bir etki. Yıllar itibariyle seyrine bakarsak sizinle o bahsettiğiniz dalgalı kur rejimine geçişten itibaren aslında kur enflasyon geçişkenliği zayıflamış. Ta ki 2018'e kadar. 2018'den itibaren burada bir artış görülüyor. Yani kur enflasyon geçişkenliğinde bir artış görülmüş. Bu 2020'de de hızlanmış. Hatırlıyorsunuz yani 2020 faizin yüksek enflasyona rağmen aşağı indirildi ve kurun bırakalım nereye giderse gitsin denircesine serbest bırakıldığı dönem, orada hızlandığını görüyoruz. İşte 2023 ortalarında da az önce bahsettiğim çalışmada da böyle bir %25 civarında bir rakam ortaya çıkıyor, oran ortaya çıkıyor. Şimdi buradaki ana konulardan biri de bu kur geçişkenliğinin nasıl azaltılacağı, nasıl aşağı çekileceği. Yani kurun önemini biliyoruz. Kur, evet, işte rekabetçi olmak için rekabetçi Türk lirası önemlidir ama öte yandan çok ciddi kur kaybı birçok makroekonomik göstergeyi etkiliyor ve en önemlisi enflasyonu çok ciddi şekilde yukarı çekebiliyor. Bu durumda kur geçişkenliğinin aslında düşük olması bu tehlikeyi tabii engeller, daha normalleştirir. Ama mesele bu kur geçişkenliğini nasıl aşağı indireceğimiz. Ne diyebiliriz?
Şimdi şöyle bir şey var değil mi? Yani bütün IMF programlarında da böyledir. Şu anda Arjantin'de aynı şeyi uyguluyor. Bu tür programlarda döviz kuru daima bir nominal ankor dediğimiz çıpa görevi görecek şekilde uygulanıyor. Yani kuru mümkün mertebe düşük tutmak. Düşük tutmak ve o yüzden de bu geçişkenliği bir şekilde sınırlayıp enflasyona etkisini düşük tutmaya çalışmakla gidiyor. Fakat bu çok uzun sürelerde uygulanabilecek bir şey değil. Çünkü şey değil, yani doğal olan olayı bir şekilde yapay bir şekilde bir müdahaleyle belli bir yerde tutmaya çalışıyoruz. Bu uzadıkça, yani böyle 6 aydan bir yıla, bir yıldan 2 yıla doğru gittikçe artık bu şeyi çıkıyor. Yani sistem bozulmaya başlıyor burada. O nedenle bunu çok fazla tutmamak lazım. Şimdi normal olarak bir ülkenin parasının değeri, iç değeri, dış değerini etkiler, dış değeri de içine etkiler. Yani bunlar birbiriyle karşılıklı etkileşim halinde. Yani bir ülkede enflasyon oranı neyse kur da öyle hareket eder. Dolayısıyla yani 3 aşağı 5 yukarı budur. Birebir aynı olmak zorunda değil. Yani içeride %30 enflasyon var, kur da %30 artacak diyemiş. Ama bu birbirine yakın olur. Yani enflasyon %30-40 iken kur %10 artıyorsa burada bir yapaylık var demektir. Bu bir süre sonra patlar, başka etkiler yaratır. Bu bizim tıpkı işte kiralara %25'lik tavan koyup sonradan bırakıp da olayı patlatmamız gibi bir şeye sebep olur. O nedenle buralara çok karışmamak lazım. Yani ne enflasyon konusunda, fiyatlar konusunda, ne kur konusunda piyasaya çok karışmamak lazım. Doğru ekonomi politikası, yani maliye ve para politikalarını doğru set edip enflasyonu mümkün mertebe arttırmamaya çalışarak olaya devam etmek lazım. Eğer enflasyonu biz de Amerika Birleşik Devletleri gibi ya da Avrupalılar gibi, hadi bunların paraları zaten rezerv para ama işte Brezilya gibi, ne bileyim, %3'lerde, 4'lerde, 5'lerde tutabilirsek o zaman zaten böyle bir sorun olmayacak. Esas çözüm buralardan geliyor. Ama dediğim gibi işte o çözüme gidebilmek için de kuru belli bir süre sabit tutmak gerekiyor. IMF politikaları da böyle zaten. Bunu ama tuttuk biz. Fakat bir türlü de bunu indiremiyoruz. Çünkü başka riskler yaratıyor. Türkiye risk yaratan ülke. Türkiye'ye benzeyen bütün ülkelerde böyle. Başka alanlarda riskler yaratıyorsun. O zaman şey kontrolden çıkıyor. Enflasyon da kontrolden çıkıyor. Kur da kontrolden çıkıyor ve tutamıyorsun. Yani o çıpalığını kaybediyor.
Orada tabii şöyle de bir şey var. Yani yüksek enflasyondan düşüğe geçişte IMF deneyimi de göstermiş ki geçmişte yüksek enflasyon hikayesi olan ülkelere bakmışlar. Nasıl başardılar diye. Başaranların ortak noktalarından birisi de bu dezenflasyon programı süresince ilk aşamada özellikle bir reel değerlenmeye ulaşmışlar. Nedir? Ülkelerinin parasını reel değerlenmeye tabi tutmuşlar. Yani ülke parasının değer kaybı enflasyonun altında kalmış. Enflasyondan daha az bir reel değer kaybına izin vermişler. Dolayısıyla böyle bir reel değerlenme bir anlamda tüm politikaların ortak özelliği. Şimdi hangi ülkelerde yüksek enflasyon geçişkenliği var? İşte yüksek dolarizasyon olduğu ülkeler, siz bahsettiniz. Yüksek cari açık veren ülkeler, yüksek enflasyon ülkeleri, yüksek risk priminin olduğu ülkeler ve yüksek yabancı para borçluluğunun, özellikle reel sektörde yüksek yabancı para borçluluğunun olduğu ülkeler. Bunlar da kur geçişkenliği yüksek.
Bu saydıklarının tamamı tabii şey. Bu saydıklarının tamamı yani yüksek risk, yüksek borçluluk vesaire, bunların hepsi zaten dolarizasyonu.
Hepsi yaratan şeyler. Peki nasıl düzelir diye baktığım zaman da bir para politikasının istikrarı burada önemli. Sıkı para politikası uygulaması belli bir süre bu enflasyonu kontrol altına almak için. Çünkü yüksek enflasyon dediğiniz gibi yüksek geçişkenliği getiriyor. Döviz kuru yönetimi önemli. Burada da önemli şey döviz rezervlerinin güçlendirilmesi. Yani döviz rezervi zayıf bir merkez bankasının kuru etkileme, kuru yönetebilme kabiliyeti öbürlerine göre çok daha düşük. Ana konulardan birisi de üretim ve ithalatın yapısı. Yani yerli üretim, ithal ikamesinin, ithal edilen bazı malların ikame edilerek içeride üretiminin sağlanması da aynı şekilde o kur geçişkenliğini azaltan bir faktör. Ve diğer şey yine ekonomide sağlanacak verimlilik artışları öne çıkıyor. Piyasada rekabetçiliğin sağlanması öne çıkıyor. Ve ihracatın teşvik edilmesi, ihracata dayalı bir model yine aynı şekilde o kurdaki güçlüğü sağlayarak kur geçişkenliğinin azaltılmasına yol açıyor. Bunun gibi çok faktör sayılabilir. Ama en önemli şey galiba fiyat istikrarı değil mi burada ve parasal istikrar.
Bütün bu söylediklerin aslında bana şeyi hatırlatıyor. 2001 krizinden sonra Türkiye'nin yaptıklarını hatırlatıyor. Bütün bunları yaptı Türkiye.
Ne yaptı peki?
Yani Türkiye ne yaptı? 2001 krizinden sonra hepimiz hatırlayalım. Yapısal reformlara girdi. Beklentileri değiştirdi Servet Türkiye.
Evet.
Yani insanların hepsi geleceğe dair çok daha umutlu, çok daha iyimser beklentilere geçtiler. Öyle olunca yabancı yatırım geldi bir kere. Yani Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakeresi yabana atılacak bir iş değildi Türkiye için. Bir yılda 20-22 milyar dolar Türkiye'ye döviz girişi oldu. Yabancı doğrudan yabancı sermaye girişi oldu. O içerideki insanların da, Türk insanının da ufkunu değiştirdi. Dolarizasyon düştü. %57'lerden %30'un altına geldi. Yani bu beklentilerin değiştiği, ülkeye güvenin arttığı bir şey yarattı Türkiye'de. 2004'lerden, 2003-2004'ten, özellikle 2005-2006'dan tam üyelik müzakeresinden 2011-2012'lere hatta 2013'lere kadar. Yani unutmamak lazım ki Türkiye'nin CDS primi 2013'te 113'tü. Bu yani bizim son zamanlardaki...
Çok ülkeden aşağıdaydı, evet.
Bu insanların beklentilerinin iyileştiğini gösteriyor. Beklentilerin iyileşmesi demek enflasyonun da düşeceği demek. Fiyatların ona göre oluşacağı bir ortam demek. Yatırımların artacağı bir ortam demek. Bütün bunlar yapılabilirse nasıl yaptık bunları? Yapısal reformlarla. Biz niye şimdi bu durumda değiliz? Geçkenli, hızlı, insanların beklentileri olumsuz. Çünkü yapısal reformları bıraktık. Hepsini bıraktık. Hatta yaptıklarımızı da tersine döndürmeye başladık.
Evet, dolayısıyla kur aslında bir gösterge. Bir şeyin ekonomideki bir durumun göstergesi. Kur, faiz gibi şeyler hepsi birer gösterge. Biz geçmişte kurun önemini ihmal ettiğimiz dönemlerde 2020 ortasından itibaren o politika değişimi 2020 ortasından itibaren bunun bir göstergesidir. Keza geçmişte de aynı şekilde oldu ve bu dönemlerde kurdan enflasyona geçişkenliğin yüksek olduğunu gördük. Enflasyonu patlattık fakat enflasyonu kısa sürede yükseltebiliyoruz. Kurun etkisi çok kısa sürede görülüyor fakat bunun aşağı gelmesi çok uzun süre alıyor. Yani biz bir yıl gibi kısa bir sürede enflasyonu 15-20'lerden 50-60'lara 70'lere taşıdık. Şimdi tekrar başladığımız yere dönmek çok uzun zaman alıyor. Bunu son dönemdeki deneyimimizde de gördük. Onun için hani bu buyurun.
Yani bu tabii psikolojik bir şey. Güven kazanmak çok kolay bir iş değildir ama güven kaybetmek çok kolaydır. Yani doğru. Bir hata yaparsanız bütün yarattığınız o 10 yılda yarattığınız güven bir anda kaybolabilir. Çok normal bu. Yani iyimser beklentileri edindirmek insanlara uzun zamandan bir şey. Onun bütün altyapısını hazırlayacaksınız. Ama insanların kötümser beklentiye geçmesi, bir tane hatanızda kötümserliğe geçilebiliyor ki biz de çok yapıyoruz bu hatayı.
Peki Mahfi abi, çok teşekkürler size de. Bizi dinleyenlere teşekkürler. Kurla enflasyonu ve kurun enflasyon geçişkenliğini sıkça konuştuğumuz bu günlerde biz de kur enflasyon geçişkenliği konusunu tartışmak istedik. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için.